Ayrım 6.
Türkiye Jimnastik Federasyonu ve üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksek okulları katıldı. 1998-28 Mart Bursa'da artistik jimnastik yarışmaları yapıldı. 13 Haziran Edirne'de 1. Edirne Özel Olimpiyat Oyunları düzenlendi. Ardalı 1998/11. 4. 2. Türkiye'de engelli bireylere yönelik sportif etkinlikler. Engelli bireylerin spor yapmaya özendirilmesi ve sportif etkinlikler konusunda bilgilendirilmesi öncelikle merkezi otoritelerin sosyal kalkınma hedefleri kapsamında ele alınmalıdır. Özürlü bireylerin de özürlü olmayan diğer kişiler gibi sportif etkinliklere tam ve aktif katılımının sağlanması, özürlülere ait temel bir hakkın pratiğe geçmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Konuya ilişkin olarak merkezi otoritenin, yerel yönetimlerin ve spor federasyonlarının işbirliği içinde olması yararlı olacaktır. Özellikle spor federasyonlarının bazı temel konularda daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir. A. Özürlülerle ilgili konularda özel olarak eğitilmiş antrenör ve teknik personel. B. Özürlülerle ilgili sportif etkinlikler düzenleme konusunda ciddi araştırmalara dayalı çalışmalar yapılması. C. Önemli bir referans grubu olan genç özürlü bireylere yönelik olarak özel programlar geliştirilmesi ve toplum tabanına yaygınlaştırılması. D. Özürlü olmayan kişilerin spor karşılaşmalarının özürlüler karşılaşmalarını da içerecek şekilde planlanması. E. Düzenli aralıklarla entegrasyonu sağlayacak bu tür sportif etkinlikler ve müsabakalar düzenlenmesi gerekmektedir. Döpov 1995/104. Türkiye'de 1998 yılı verilerine göre BEGSGM 1998/5 engelliler spor kulüplerinin engel gruplarına göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. İşitme engelliler 60 spor kulübü, bedensel engelliler 25 spor kulübü, görme engelliler 1 spor kulübü, zihinsel engelliler 6 spor kulübü. Özürlü bireylerin sportif etkinliklerinde mevcut federasyonların hakemlerinden ve mevcut spor tesislerinden yararlanılmaktadır. Ülkemizde farklı engel gruplarından bireylerin ilgili federasyonlar aracılığıyla katıldıkları spor dallarının özür gruplarına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. İşitme özürlüler 1. Atletizm 2. Futbol 3. Güreş 4. Masa tenisi 5. Yüzme Bedensel özürlüler 1. Atletizm 2. Tekerlekli sandalye basketbolu 3. Yüzme Zihinsel özürlüler 1. Atletizm, 2. Basketbol, 3. Kayak, 4. Masa tenisi, 5. Futbol, 6. Yüzme. Görme engelliler, 1. Atletizm, 2. Golbol, 3. Mini futbol, 4. Yüzme. BEGSGM verilerine göre belirtilen spor dallarında yaklaşık 4000 engelli sporcu bulunmaktadır. Hakem olarak diğer federasyonların hakemlerinden yararlanılmasına rağmen antrenör sayısı çok yetersizdir. Bu sorun fahri olarak görev yapan antrenörlerin yardımlarıyla çözülmektedir. BEGSGM 1998/6 4. 3. Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Engelliler Spor Federasyonu 1990 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulmuş 36 federasyondan bir tanesidir. İlk kuruluşu itibarıyla 4 engel grubunda 22 spor dalında hizmet vermesi planlanmıştır. Bu gruplar A. işitme engelliler, B. bedensel engelliler, C. görme engelliler, D. zihinsel engellilerdir. Tek bir başkan ve genel sekreterden oluşan bu yönetim modeli gelişmiş ülkelerdeki uygulamadan oldukça farklıdır. Dünyadaki diğer örneklere bakıldığında, her bir engel grubuna yönelik ayrı bir federasyon olmasına ek olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Tekerlekli Sandalye Tenis Federasyonu gibi daha özel ve alt federasyonlar bulunmaktadır. Türkiye'de ise bütün engel gruplarına birden hizmet vermeye çalışan tek bir federasyon bulunmaktaydı. Haziran 2000 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu'nda Engelliler Spor Federasyonu'nun 1. İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2. Görme Engelliler Spor Federasyonu 3. Tekerlekli Sandalye Sporları Federasyonu olarak 3'e bölünmesi kararı alınmıştır. http://www.tesyev.org Ancak bu konuda dünyadaki yaygın uygulama, her engel grubu için ayrı bir federasyon kurulması yönünde olmaktadır. Yukarıdaki yapılanma içinde zihinsel engellilerin yer almadığı görülmektedir. Zihinsel engelliler dünyada iki büyük sportif etkinlik olan özel olimpiyatlar ve paralimpik oyunlara sahip olmalarına karşın ülkemizde bir spor federasyonları yoktu. Ayrıca yönetsel olarak da birbiriyle benzerlik taşımayan spor dallarına ilişkin çalışmaların ortak bir çatı altında toplanmasının pratik bir faydası olmadığı açıktır. Buna ek olarak farklı engel gruplarının aynı federasyon çatısı altında toplanması, uluslararası platformda bazı karışıklıklara yol açmaktadır. Örneğin Dünya Sağırlar Spor Federasyonu, Türkiye Engelliler Spor Federasyonu'nu tanımamaktadır. Bunun nedeni ise Dünya Sağırlar Spor Federasyonu'nun tüzüğü gereği üye olarak sadece sağır sporları federasyonlarını kabul etmesidir. Yapılan toplantılara işitme engelli delegasyonları dışında farklı bir delegasyondan üye kabul edilmemektedir. Ancak Engelliler Spor Federasyonu'nun üye olamadığı bu federasyona herhangi bir işitme engelliler spor kulübü Türkiye Sağırlar Spor Federasyonu üyeliğini kullanarak üye olabilmekte, bu da ciddi bir düzensizlik yaratmaktadır. http://www.tesyev.org Spor federasyonlarının üçe bölünmesi ve tekerlekli sandalye spor federasyonu şeklindeki bir uygulamanın dünyada yaygın olmaması nedeniyle, sivil toplum örgütleri bu karara itiraz etmişler ve Kasım 2000 tarihinde Merkez Danışma Kurulu yeniden toplanarak dünyadaki spor federasyonları örneklerine uygun bölünmeyi gerçekleştirmiştir. 1. İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2. Görme Engelliler Spor Federasyonu 3. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 4. Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Bu yeni yapılanma çağdaş sportif yaklaşımla örtüşen bir anlayışı yansıtmakta ve her engel grubunun gereksinimine uygun hizmet sunabilmektedir. Tüm engel gruplarının ayrı federasyonlara sahip olduğu bu federasyon anlayışı, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarca da kısa sürede benimsenmiştir. 4. Özürlü bireyler için beden eğitimi. Özürlü bireylerin spora olan gereksiniminin özürlü olmayan bireylerden daha fazla olduğu yolundaki yaklaşım sonucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1975 yılında imzalanan tüm özürlü çocuklar yasası, özel eğitim olanaklarında radikal düzenlemeler yaparken engelli çocukların beden eğitimine ilişkin konuları da karara bağlamıştır. Özürlü kişiler için sportif etkinliklerin öneminin çeşitli boyutlarıyla ortaya çıkmasının ardından, beden eğitimi programlarının ve beden eğitiminde eğiticilerin eğitiminin de üzerinde durulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar, engelli bireylerin uygun eğitim programları ve beden eğitimi öğretmenleri desteğinde spor karşılaşmalarında önemli başarılar elde ettiklerini göstermiştir. Sportif etkinliklerin engelli bireyleri toplumdaki diğer bireylerle bir araya getirerek eğitimde ulaşılmak istenen entegrasyon hedefinin gerçekleşmesine olanak yarattığı da bilinmektedir. Özer ve Müniroğlu'nun araştırmasına 1998/22 göre, ülkemizde beden eğitimi öğretmenliği, yaygın olarak normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği okullarda yapılmaktadır. Bu nedenle beden eğitimi öğretmeni yetiştiren okulların programları da engelli bireylere göre değil, engelli olmayanlara göre planlanmaktadır. Özellikle Türkiye'de engellilere ilişkin konuların kamuoyu ve siyasi iktidarların gündemine girişinin çok yakın zamana rastlaması nedeniyle beden eğitimi de dahil olmak üzere pek çok konuda engelli bireylere özel düzenleme ve planlamalar yapılmasının gerekliliği yeni anlaşılmıştır. Yurt dışı örneklerine bakıldığında birçok Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avustralya'da beden eğitimi ve spor yüksek okullarında engellilerin spor eğitimi ile özel beden eğitimi programları bulunmakta ve alana özgü insan kaynağı yetiştirilmektedir. Japonya'da da özürlü kişilerin eğitimi ve mesleki rehabilitasyonu amacıyla özel merkezler açılmıştır. Merkezlerin eğitim olanakları da özürlü kişilere uygun olarak özel olarak yapılandırılmış programları kapsamaktadır. Programlarda olimpik sporların etkisi özellikle hissedilmekte ve sportif etkinlikler özel bir yer taşımaktadır. Türkiye ise engelliler sporunda yolun henüz çok başındadır. Özer ve Münir Oğlu'nun 1998/23 araştırmasına göre ülkemizde beden eğitimi ve spor yüksek okullarının sayısı 39'dur. Bu okulların %34'ü son 5 yıl içinde açılmıştır. Engellilere yönelik derslere yer veren okul oranı ise %56'dır. Son yıllarda engellilere yönelik derslerin sayısında ciddi bir artış olması dikkat çekicidir. Aynı araştırmaya göre, ders programında özürlülere ilişkin dersler olan okulların %85'inde bir tek ders, %10'unda iki ders, %5'inde ise seçmeli yardımcı dersler bulunmaktadır. Ancak bu okulların sadece %20'sinde dersler hem teorik hem pratik olarak yapılmaktadır. Bu oranın düşük olması eğiticilerin engelli bireyleri ve özelliklerini yeterince tanıyamamasına neden olmaktadır. Özürlüler konusunda donanımlı eğiticiler yetiştirebilmek için üniversitelerin konuya multidisipliner bir perspektiften bakmalarının yanı sıra özellikle sosyoloji ve psikoloji destekli bir model geliştirmeleri gerekmektedir. 4. 5. Görme engellilerde spor. Ülkemizde görme engelliler sporuna ilişkin sportif etkinliklerin geçmişi henüz çok yenidir. Engelliler Spor Federasyonu'nun girişimleri ile gerçekleştirilen etkinlikler, Görme Engelliler Satranç Şampiyonası ve Görme Engelliler Golbol Şampiyonası ile sınırlı kalmıştır. Ancak Uluslararası Körler Spor Federasyonu (ÖBSA), International Blind Sports Association çatısı altında gerçekleştirilen sportif etkinlikler oldukça çeşitlidir. Bunlara örnek olarak 1. Atletizm, 100 metreden başlayarak tüm koşular, 2. Uzun atlama, 3. Adım atlama, yüksek atlama, 3. Gülle, 4. Çekiç atma sayılabilir. Sadece atletizmde özel olan bu spor dalları dışında görme engelliler, dağ kayağı, su kayağı, golbol, torbol, satranç, judo, karate, güreş ve su altı dalış gibi branşlarda da faaliyet göstermektedirler. Görme engeli olan bireylerin sportif etkinliklere katılımı esnasında uyulması gereken temel kurallar bulunmaktadır. Bunlar, 1. Görme engeli olan bireyin sportif çalışmaların yapılacağı bölgeyi tanıması çok önemlidir. Sportif etkinliklerin yapılacağı bölgeye alışmak için refakatçi eşliğinde yürüyüşler yapılmalıdır. 2. Görme özürlü bireyin yönlendirilebilmesi için ses düzeni sağlanmalı ve gerektiğinde çağrı cihazı kullanılmalıdır. 3. Hedefe yaklaşmanın önemli olduğu sporlarda uzun atlama ve yüksek atlama gibi adım sayma yöntemi uygulanmalıdır. 4. Bireyin kardiyovasküler uygunluğu geliştirilmelidir. 5. Görme özürlü bireyin eğitiminde ses kasetlerinden yararlanılmalıdır. 6. Koşu, yürüme ve açık alan aktivitelerinde refakatçi bulundurulmalıdır. 7. Görme özürlü bireyin sportif etkinliklerde kullandığı araçların şeklini, büyüklüğünü ve yapısını hissetmesi sağlanmalıdır. Dopov 1995/174. 4. 6. Zihinsel engellilerde ve öğrenme güçlüğü olan bireylerde spor. Ülkemizde zihinsel engellilerin spor eğitimi ve yarışmalarında Uluslararası Özel Olimpiyat, Special Olympics programı uygulanmaktadır. Zihinsel engellilere yönelik olarak aşağıda yer alan spor dallarında eğitimler ve yarışma programları düzenlenmektedir. Atletizm, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik, kar kayağı, binicilik. Bu spor dallarındaki eğitim ve yarışmalarda ilgili uluslararası spor federasyonlarının kuralları geçerlidir. Zihinsel engelliler için düzenlenen bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda sporcular sadece cinsiyet ve yaşlarına göre değil, aynı zamanda performanslarına göre de sınıflandırılırlar. Ancak burada temel hedef sportif performansın ötesinde zihinsel engellilerin spor yapması ve sportif etkinliklere aktif olarak katılımlarının sağlanmasıdır. Zihinsel özrün derecesi arttıkça spor yapabilme potansiyelinin düşmesine rağmen özel olimpiyat programı her düzeydeki sporcuya yarışmalara katılma imkanı verir. Aynı klasmanda yarışacak sporcular arasında %10'dan fazla bir fark olmaması esasına dayanılarak zihinsel engelli sporculara mümkün olduğunca eşit koşullarda kazanma şansı tanınmaktadır. Zihinsel engelli bireyler kendi özelliklerine uygun spor dalına yönlendirilmeden önce genel bir sağlık kontrolünden geçirilmeli ve uzmanlar tarafından spor yapması onaylanmalıdır. Bu aşamadan sonra eğitmenler tarafından engelli birey için sakıncalı olabilecek hareketler saptanmalı ve kişiye özel programlar oluşturulmalıdır. Bunun nedeni aynı engel grubunda olmalarına karşın her bireyin farklı fiziksel özellikler gösteriyor olmasıdır. Örneğin Down sendromlu kişilerin %10'unun boyun bölgesinde kayma söz konusudur. Bu nedenle doğrudan bu bölgeye yönelik ya da bu bölgeye baskı yapabilecek hareketler sakıncalı olabilmektedir. Özer Aral, Özer Güvenç, Tatar ve Hindistan'ın 1998/3 yaptığı bir araştırmaya göre eğitilebilir zihinsel engelli kız ve erkekler normal gelişim gösteren akranlarından sportif etkinlikler açısından önemli derecede geride kalmışlardır. Zihinsel engelli öğrencilerin durarak uzun atlama performansı, mekik, mekik koşusu, esneklik ve el kavrama kuvvetleri farklılıklarının normal gelişim gösteren akranları ile benzer özellikler göstermedikleri anlaşılmaktadır. Normal gelişim gösteren erkekler her parametrede ve her yaş grubunda kızlardan önemli derecede yüksek performans gösterirlerken, zihinsel engelli öğrencilerde hiçbir yaş grubunda cinsiyet farklılığı gözlenememiştir. Yine aynı çalışmada çevresel koşulların motor gelişim üzerindeki etkilerine değinilerek, zihinsel engelli öğrencilerin serbest zamanlarını en çok televizyon seyrederek geçirdikleri, buna karşın normal gelişim gösteren çocukların spor yaparak geçirdiklerine ilişkin bir araştırma bulgusu belirtilmektedir. Motor becerilerin geliştirilmesinde uygun fırsatların sağlanmasının ve çocuğun becerilerini kullanması için desteklenmesinin önemi bilinmektedir. Düzenli olarak uygulanan nitelikli beden eğitimi programları ile bu çocukların da motor becerilerini, fiziksel ve motor uygunluk unsurlarını geliştirebilecekleri bu araştırmada ortaya konmuştur. Mental retarde bireyler bilişsel bozukluklarının derecesi ne olursa olsun fiziksel aktivitelere katılabilirler. Özellikle mental retardasyonun yanında ikincil komplikasyonlar mevcut değilse, fiziksel bağlamda kısıtlama konulmamalıdır. Ancak bilişsel sınırlılıklar ve olası ikincil komplikasyonlar nedeniyle sportif etkinliklere katılabilmek için bazı özel gereksinimleri vardır. 1. Down sendromlu bireyler bir spor programına katılmadan önce Atlanto-aksiyal sendrom yönünden değerlendirilmelidir. Bu sendrom mevcut ise katılımlarında sorunlar yaşanabilir. Depow 1995/173. Atlanto-aksiyal sublocation tanısı alan engelli kişinin ailesi ve grup sorumlulukları bu durumdan haberdar edilerek bu kişinin etkinliklere katılması sürekli olarak yasaklanır. Down sendromlu kişilerden aşağı yukarı %10'unun boyun bölgesindeki C1 ve C2 vertebralarında kayma söz konusudur. Bu nedenle uzanmayı ya da boyun ve bel kemiğinin üst bölümünün esnemesini gerektiren etkinliklere katıldıklarında sakatlanma ihtimalleri oldukça yüksektir. Down sendromlu engelliler bazı etkinliklerden geçici olarak uzak tutulabilirler. Jimnastik, dalma, pentatlon, kelebek, yüzme, yüzme yarışmalarının başlama dalışı, yüksek atlama, alpin kayağı, soker, futbol gibi sporlar ile baş ve boyunu etkileyecek ısınma egzersizleri gibi etkinlikler, uzanma, esneme gerektiren veya boyun ve bel kemiğinin üst bölümüne doğrudan doğruya basınç yapan aktiviteler olduğu için bu engel grubu geçici olarak bu etkinliklerden uzak tutulabilirler. Down sendromlulara getirilen bu geçici kısıtlamaların kaldırılması uzman doktorun kararı sonucu herhangi bir Atlanto-aksiyal sublocation'ın görülmemesi durumuna bağlıdır. Türk Ömer ve Sağır 1994/3. 2. Down sendromlu bireyler için hareketlerin tekrarı çok önemlidir. Tekrar sayısının yüksek olması başarıyı getirecektir. 3. Komutlara cevap verebilmeleri için 5-10 saniye süre tanınmalıdır. Fiziksel aktiviteye paralel olarak bilişsel bir fonksiyon istendiğinde bu bireyler bilgiyi değerlendirmek için daha çok zamana ihtiyaç duyarlar. 4. Hareketlerin öğretilmesinde en iyi yol göstermek ve engelliye elle destek vermektir. Öğrenme sürecinde hareket süresince bireye fiziksel olarak yardım etmek başarıyı arttıracaktır. 5. Bireye yapılacak uygulama önerileri basit ve yalın olmalıdır. 6. Öğretilecek hareketler bölümlere ayrılarak parçalar halinde öğretilmelidir. 7. Gerekli görüldükçe davranış yönetim stratejilerine başvurulmalıdır. 8. Down sendromluların sıcağı ve neme hassas oldukları unutulmamalıdır. Öğrenme güçlüğü olan bireyler için de sportif etkinliklere katılımları esnasında bazı önerilere gereksinim duyulmaktadır. Bunlar 1. Emirler kısa ve anlaşılır olmalıdır. 2. Sportif çalışma küçük gruplarla yürütülmelidir. 3. Bireye en uygun öğretme tekniği kullanılmalıdır. 4. Davranış tekniklerine ve stratejilerine gerekli durumlarda başvurulmalıdır. 5. Sportif etkinliklerin yapıldığı ortamın sessiz olması bu bireyler için çok önemlidir. 6. Sportif etkinliklere geçmeden önce denge ve beden koordinasyonuna ilişkin aktiviteler yapılmalıdır. Depo 1995/173. Özer ve arkadaşları 1998/16, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmek, fiziksel aktivitelere katılmak ve yürüme, koşma, atlama, sekme, sıçrama, yakalama, fırlatma gibi motor becerileri örnek göstererek sportif etkinliklerin zihinsel engelli bireyler için önemini vurgulamışlardır. 4-7 İşitme engellilerde spor. İşitme özürlüler için özel olarak geliştirilmiş spor programlarına gereksinim konusunda tartışmalar yıllarca sürmüştür. Tartışmanın günümüzde bu tür özel programlara ihtiyaç olmadığı yönündeki görüşün egemenliğinin kısmen de olsa sürdüğünü söylemek mümkündür. İşitme özürlülerin ilgili federasyon olan CISS tarafından yaz ve kış oyunları olarak düzenlenen yarışmalarda aşağıdaki spor dallarının yer aldığı görülmektedir. Atletizm, yüzme sporları, masa tenisi, kriket, voleybol, trek, güreş, tenis, bowling, basketbol, kayak, buz kayağı, futbol, atıcılık, handbol, bilardo, uzun ve yüksek atlama. http://www.makoa.org. İşitme engellilerin sportif etkinliklere katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar sırasında bazı temel noktalara dikkat etmek gerekmektedir. 1. Bu bireyler için görsel dokümanlarının özel bir önemi vardır. Uygun görsel malzeme tüm hizmet ve organizasyonlar için hazırlanmalıdır. 2. Resimler, posterler, aynalar ve videolar işitme engellilerin sportif etkinlikleri için oldukça önemlidir. 3. Uzun mesafe eğitimleri için el işaretleri sistemi geliştirilmelidir. 4. Sportif etkinliklerden önce dengeye ilişkin aktivitelere yer verilmelidir. Depo 1995/175. Türkiye'de Sağır ve Dilsiz Kulüpleri Federasyonu aracılığıyla yaklaşık 2000 lisanslı sporcu yarışmalara katılmaktadır. Tatar 1995/54. İşitme engellilerin sportif etkinliklere katılımını sağlamaya yönelik radikal adaptif uygulamalar yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.